Ayrım 3, Kürtçe eğitim sorunu, Mehmet Bedir Gültekin, sayfa 38. Resmi dil Soranca. KBL'de yaygın olarak kullanılan iki Kürtç lehçesi bulunuyor. Soranca ve Kurmanca lehçeleri. Ayrıca Goranca lehçesi de Soranca ve Kurmanca kadar yaygın olmasa da Irak Kürtleri tarafından kullanılıyor. Engin Sezer, bu lehçeler arasında bir aşinalık kazanılmadan birbirlerini anlama durumunun söz konusu olmadığını belirtiyor. Bu durum, Türkiye'deki Kurmanca ve Zazaca lehçeleri arasındaki ilişkiye benziyor. Aslında bu dilleri lehçeli olarak değil de ayrı dilli olarak tanımlamak daha doğrudur. Kürdistan Bölgesel Yönetim bugün Soranca'yı resmi Kürt dili olarak kabul etmiştir. Engin Sezer, Kurmanci veya Gorani konuşan Kürtler, konuşup anlayamadıkları bir lehçeyi resmi dil olarak kabul etmek zorunda kaldılar, diyor. Bu durumun, bürokrasi ve eğitim alanında yaratan sıkıntılarla ilgili tartışmalar, KBY'nin resmi internet sitelerinde ve medyasında devamlı dile getiriliyor. Engin Sezer, internet sitelerinde dile getirilen sıkıntılardan bazı örnekler de vermiş. İki nesil sonra ortak dil. 1. Doktor Kendal Nezan, Doğu Kürt Dili Seminerinden. Ümit ediyoruz ki iki nesil sonra Irak'ta bütün Kürtler tarafından anlaşılan standart bir Kürtçe olacaktır. Kurdishglobe.net 24.05.2007. Soranca Kurmanca karşılıklı çeviri. 2. Bir konferans notlarından. Mesela Duhok'ta Erbil'e Kurmanca lehçesine resmi belgeler geldiğinde bunların tercüme edilmesi gerekiyor. Erbil'den Duhok'a Soran lehçesine gidenler de öyle. Kurdishglobe.net 26.06.2007. Duhok'ta okullarda Kurmanca yasaklanıyor. 3. KBY Eğitim Bakanı Dilşat Abdurrahman'ın yayınladığı genelgeyle Duhok kentinde Kurmanca lehçesi okullarda yasaklandı. Soranca lehçesi ise resmi eğitim dili olarak kabul edildi. Sivil toplum örgütleri Kurmanca'nın eğitim dili olmasını istemeyen Eğitim Bakanlığı'nı sert bir dil şekilde eleştirdi. İskender İsa, ANF, fratnews.com, 14.05.2009. Ana dili Kurmanca olanlar artık 7. sınıfa kadar bu dili öğrenebiliyorlar. Barzani, gelecek nesillerin tek ortak dili. 4. Mesut Barzani, gelecek nesiller için çalışmalıyız ki okulda okurken okuma ve yazmada kullanacakları tek bir dilleri olsun. Kurdishglobe.net 24.09.2011. Sorunlar internet sitelerinde bu şekilde yansıtılıyor. Elbette böyle bir yetersizlik durumunda akla gelen ilk soru şudur. Sonuç olarak bir devletin ihtiyacı olan eğitim, iletişim, piyasa, hukuk, bilim ve benzeri alanlarda işleri yürütmek için gerekli olan ortak dil ihtiyacı nasıl giderilmektedir? İki nesil sonra ulaşılacağı söylenen hedef güzel de bugünün ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Engin Sezer bu soruya, bu arada ortak bir Kürt lehçesine kavuşuncaya kadar Iraklı Kürtlerin ortak dilinin fiilen Arapça kalacağı anlaşılıyor cevabını veriyor. Öte yandan Kürtçenin hukuk ve siyaset dilleri olarak kullanılmasının yol açtığı sorunları da şöyle yazıyor. Örneğin KBY Anayasası ve diğer yasal metinlerin Kürtçe yetkililer tarafından ilkin Arapça yazıldığı, daha sonra Kürtçenin Soran lehçesine çevrilirken terimlerde önemli yanlışlar yapıldığı dile getirildi. Kurdishglobe.net 11.12.2006. Eğitimde İngilizce ve Arapçaya yönelmek. Doğa boşluk kabul etmez. Toplumların ulaşmış oldukları gelişim seviyesine göre ortaya çıkan ihtiyaçlar da uygun araçlarla giderilecektir. Irak'ın kuzeyinde Kürtler her ne şekilde olursa olsun bir devlet örgütlenmesine gitmişlerse, bu devletin bir hukuku, bir siyaseti, bir ekonomisi, üniversitelerinde en azından öğretmeye çalıştığı bir bilimi, sineması, tiyatrosu ve benzeri olacaktır. Ve bütün bunları yapabilmeleri için her şeyden önce herkesin anlayabileceği ve işe yarar bir şekilde kullanacağı bir dili olacaktır. Engin Sezer işte bütün bu alanlarda hissedilen ihtiyacın sonucu olarak KBY'de özel okulları bir kısmı bugün İngilizce ve Arapça eğitime yönelmiş durumda, diyor. Ayrıca Türkçe ve Almanca eğitim veren okullar da var diye ekliyor. İngilizce bütün KBY okullarında en önemli dil olarak okutuluyor. Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin %90'ı yabancı. Sadece bu olgu bile KBY üniversitelerinde Kürtçenin değil İngilizce ve Arapçanın eğitim dili olduğunu göstermeye yeter. İngiliz ve Amerikan üniversiteleri KBY üniversiteleri denklik hakkı tanıyorlar. Dolayısıyla KBY üniversitelerinden mezun olanlar rahatlıkla İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde yüksek lisans eğitimlerine devam edebiliyorlar. Bu olanağın da İngilizce bölgede hakim kılmak amacıyla tanındığı açık. Engin Sezer, bütün bu olguları sıraladıktan sonra resmi dil ile ilgili çok önemli bir gerçeği işaret ederek yasını tamamlıyor. Bu önemli dersin KBY pratiği yaşandıktan sonra bilince çıkarıldığını söyleyebiliriz. Resmi dil planlamasında arzu edilen hedeflere ulaşmanın yolu, en doğal hak ve benzeri sözlerin insana verdiği heyecan ve güvenin, doğrudan bir istavlik taşımadığını görebilmekten ve gerçek haberleşme de ortamında kullanılabilecek ortak bir dil standardı oluşturmaktan geçiyor. Çünkü resmi dil, milli duyguları besleyen soyut bir imaj olarak değil, gerçek hayatta somut bir haberleşme olarak aracı olarak kullanılabildiği ölçüde var demektir. Türkiye'de de eğitim dili ve resmi dil tartışmalarına işte KBY'nin 21 yıllık pratiğinin ardından çıkarılan bu dersin ışığında bakmak gerekiyor. Türkçenin yüz yüze olduğu tehdit ve Kürtçe. Türkçenin eğitim dili olarak bugün yüz yüze olduğu sorunlar da Kürtçe ile ilgili tartışmalar ışık tutabilir. bilim, kültür, siyaset dil olarak Türkçenin bilinen nedenlerden dolayı Kürtçe ile kıyaslanamayacak konumda olduğu tartışma götürmez. Orhun yazıtları 1500 yıl kadar önce yazıldı. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat-ı Türk yazmasının üzerinden ise 1000 yıl geçti. Ayrıca Türkçe büyük Hunlardan bu yana M.Ö. 2000'ler hep bir devlet dili ola geldi. 14. yüzyılda bilinen dünyanın en ünlü seyyah İbn Fadlan, Mısır, Anadolu, Karadeniz ve Hazar Denizi'nin kuzeyini kaplayan stepler, Orta Asya ve Hindistan'da hep Türkçe konuşan devletler yazar. Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetici dilin kullandığı dil ise Arapça ve Farsça'nın yönetkisine rağmen sonuç olarak Türkçe temelli bir dil idi. Böylesine güçlü bir tarihsel birikime sahip olduğu içindir ki Cumhuriyet Devrimi'nin bir parçası olarak yapılan dil devrimi kısa sürede başarılı oldu. Birkaç on yıl içinde halkın konuştuğu Türkçe, bilim, kültür ve siyaset dili olarak en gelişmiş diller arasında yerini aldı. Günümüz Türkçesinin avantajları. Dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip olan 75 milyonluk bir devletin resmi dil olması, komşu ülkelerde Türklerle birlikte 120-130 milyonluk bir nüfus tarafından konuşulması, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu'nda kimi özel cumhuriyetlerde Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan, Kırım ve benzeri geniş bir etki sahasına sahip olması biçimde sıralanabilir. İşte bu durumdaki Türkçe, ana vatanında şimdi başta İngilizce olmak üzere Batı dillerin tehdidi altındadır. Özellikle yüksek öğretimde geniş bir İngilizceye kaptırmıştır. Orta öğretimde İngilizce eğitim yaygınlaşmaktadır. Benzer bir tehdit 1. Dünya Savaşı öncesinde de yoğun olarak vardı. Osmanlı Devleti'ndeki anaokulların, neredeyse yarısına yabancı dillerde eğitim yapılıyordu. O zamanki tehdit milyonlarca kurbanın verildiği bir kurtuluş savaşıyla bertaraf edilmiştir. Şimdi de Türkiye'de ana dilde eğitim denildiği zaman birinci olarak söz konusu edilecek sorun 75 milyonun kullandığı dilin kenarlara sürülmesi ve iyiliş edilmesidir. Kısacası anlattığımız büyük avantajlarına rağmen Türkçe böylesine büyük bir tehditle karşılaşmaktan kurtulamamıştır. Emperyalist devletlerin ezilen dünya devletlerinde en küçük etnik topluluklar için neden ana dilde eğitim hakkı için kampanyalar yürüttükleri, Türkçe'nin bugün içinde bulunduğu sorunlar düşünüldüğünde daha iyi anlaşılır. Kürtçe ana dilinde eğitim talebinin AB ve ABD tarafının hararetle desteklenmesi de son derece uyarıcıdır. Bütün avantajlarına rağmen Türkçe'nin yüz yüze olduğu tehlike, Kürtçe söz konusu olduğunda tehlike olmaktan çıkar, yabancı dillerin İngilizce çaresizliği kabulüne dönüşür. Bugün Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetiminde olan budur. Türkiye, Irak'tan farklıdır. Irak Kürtleri ile Irak'ın güneyi arasındaki ilişki, Türkiye Kürtlerinin Türkiye'nin diğer bölgeleriyle olan ilişkilerinden çok farklıdır. Irak'ın geri bölgelerinde çok fazla Kürt nüfusu yokken, Türkiye Kürtlerin çoğunluğu Batı illerinde yaşamaktadır. Irak Kürtleri en başından beri Bağdat'taki yönetimleriyle sürekli bir çatışma halinde oldular. Buna karşılık, Türkiye'de Kürtler bütün eksikliklerine rağmen en başından itibaren siyasal hayatın bir parçası ola geldiler. Hatta bu birlikteliği farklı bir düzlemde de olsa 1000 yıl kadar geriye götürmek mümkündür. Irak Kürtlerinin konuşma dili Soranca ve Kurmançadır. Türkiye'de ise Kürt yurttaşlarımız içinde de konuşma dili ağırlıklı olarak Türkçedir. Bu önemli farklılık ise Türkiye'nin Irak'tan, Türkiye Kürtlerinin ise Irak Kürtlerinden akla gelebilecek her açıdan çok daha ileri olduğu gerçeğidir. Ekonomi, siyaset, edebiyat, bilim ve benzeri her bakımdan Türkiye Kürtlerinin sahip oldukları gelişim düzeyine uygun bir dili olan ihtiyaçları Irak Kürtlerinden çok daha fazladır. Daha geri bir sosyoekonomik yapıda olan Irak Kürtleri Soranca ile bir yere kadar ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kaldı ki orada bile karşılayamadıkları ve bir deneme döneminin ardından Arapça veya esas olarak da İngilizce yöneldikleri görülmektedir. Şöyle bir itiraz yapılmaktadır. Bilinen nedenlerden dolayı Kürtçenin gelişmesi engellendi. Söz konusu nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra Kürtçe de gelişecektir ve belli bir zaman sonrasında bütün alanlarda ihtiyacı karşılayan bir dil haline gelecektir. Bu belli zaman Abdullah Öcalan'a göre 40-50 yıldır. Kendan Lazan'a göre ise 2 nesildir. Aşağı yukarı aynı zaman. Mesut Barzani de ortak bir dilin ancak gelecek nesiller için söz konusu olabileceğini söylüyor. Kritik soru ise şudur. Bu 40-50 yıl veya 2 nesil boyunca toplumun ihtiyaçları nasıl karşılanacaktır? İşte o noktada devreye İngilizce girmektedir. Esasen amaç da budur. Kürtçe ana dilinde eğitim dayatmaları sonuç olarak bugün hemen hemen Kürt yurttaşlarımızın tamamının bildikleri ve çoğunluğunda ana dil olan Türkçe'ye bırakıp onun yerine İngilizce'ye ikame etme anlamına gelmektedir. Irak Kürt bölgesinde Türkçe kullanımı. Irak KBY bölgesine giden herhangi bir kişi kendi gözlemleriyle Türkçenin buradaki etkisini saptayabilir. Bu etki bölgede eskiden beri olan Türkmen varlığının sonucu değildir. Elbette Türkmen varlığında bir rolü vardır ama Türkçenin etkisi esas olarak Türkiye'nin bölge üzerindeki ekonomik kültüre ve benzeri nüfuzunun sonucudur. Bir insan sadece Türkçe konuşarak Kuzey Irak'ta rahatlıkla işini görebilir. Bölge ekonomisi giderek Türkiye'nin ekonomisinin bir parçası haline geliyor. Bütün marketlerin rafları Türkiye'de üretilmiş mallarla dolu. KBY bölgesinde iş yapan Türkiye'li girişimci sayısı binlerle ifade ediliyor. Habur sınır kapısının kapatılmasının bölge ekonomisini alt üst edebileceğini söylemek yeter. Irak, Türkiye'nin 4. büyük dış ticaret ortağıdır. KBY ise 5 milyon ancak bulan nüfusuna rağmen Türkiye'nin dış ticaretin 10. sıradadır. Burada Türk televizyonları çok yaygın bir şekilde izleniyor. Öyle ki bölgenin eğitim bakanı Sefin Dizayi, pek çok Iraklı Kürt gencinin Türkçe televizyonlardan öğrendiğini ve Türkçe öğreten okullara büyük ilgi olduğunu söyleyebiliyor. Bir ülkede sadece televizyon izleyerek yabancı bir devletin dilini öğrenebileceğinin başka bir örneği herhalde dünyada yoktur. Bu olgu, televizyon izlemenin yanı sıra günlük hayatta pek çok şeyin Irak Kürtlerinin Türkçe ile aşina yaptığını ve öğrenmesini kolaylaştırdığını gösteriyor. Ailede bir kişinin Türkçe öğrenmesinin bir müddet sonra bütün ailenin Türkçe konuşmasına yol açtığını gösteren örnekler de var. Sınırlarımızın ötesinde bulunan Kürtler tarafından böylesine bir kabulle karşılanan Türkçenin, Türkiye sınırları içinde bulunan Kürt yurttaşlarımızın eğitim dili olmasına yönelik itirazları bir de bu veriler ışığında düşünmek gerekiyor. Kürt milliyetçilerin itiraf etmekten korktukları büyük gerçek şudur. Türkçe, Kürt yurttaşlarımız açısından İngilizce gibi bir yabancı dil değildir. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde yapılan ve yakın zamana kadar devam eden yanlışlara, zorlu asimilasyon uygulamalarına, Kürtçenin yasaklanması gibi politikalara rağmen Kürt yurttaşlarımız Türkçe'yi düşman dil olarak göremez. Bin yıldan bu yana Türkçe de Kürtçe de bizim dillerimiz ola gelmiştir. Kürt yurttaşlarımız Türkçe'yi kendi dilleri olarak benimsemiştir. Osman Baydemir'in çocuklarının bütün masumiyetleriyle babalarından gelen Türkçe'yi hiç konuşmama tavrına, Türkçe'yi konuşmayarak yanıt vermeleri aslında bizim toplumumuzun ruh halini, dillerimize bakışını yansıtmaktadır. Irak'la KBY Kürtlerinin Türkçe'ye bakışı da bu bakımdan son derece aydınlatıcıdır. Vilayet devletlerin dili İngilizce. 9 Temmuz 2011 günü Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti ve hemen ardından Birleşmiş Milletler'e 192. üye olarak kabul edildi. Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardik, Eylül ayında Washington'a resmi bir ziyarette bulundu ve gazeteler bu yeni devletin başkanının Teksaslı kovboy şapkasıyla verdiği fotoğrafın altında şu demeci yayımladılar. Güney Sudan'ın resmi dili İngilizce olacak ve eğitim İngilizce yapılacak. Güney Sudan'ın yüz ölçümü 619.745 kilometre, Türkiye'nin yüz ölçümüne yakın. Ve nüfusu Birleşmiş Milletler verilerine göre 7.5 ila 9.7 milyon arasında. Bağımsızlıktan önceki resmi dili Arapça. Belli başlı 7 dil konuşuluyor ve toplam 24 ayrı etnik grup var. Tam 20 yıl Sudan Merkez Hükümeti'ne karşı yürütülen bağımsızlık savaşı Batılılar en başta da Amerika tarafından desteklendi. Sonuç, kendi dillerini bırakıyorlar ve İngilizce benimsiyorlar. Güney Sudan'ın hikayesi son 30 yılda emperyalizmin yeni saldırı döneminde ezilen dünya ülkelerinde bağımsızlık adına emperyalist merkezlerin yedeğinde ayağa kalkan ve savaşan bütün etnik hareketlerin hikayesidir. Emperyalizm, ulusal devletlere yönelik saldırısını bu ülkelerdeki etnik ve dinsel farklılıkları kaşıyarak iç çatışmaları örgütleyerek yürüttü. Amaç, kendi ayakları üzerinde durma olanağı olmayan küçük küçük eyalet ve vilayet devletçikler biçiminde bütün ezilen dünyayı emperyalist metropollere bağlamaktı. Bu yeni küçük devlet, kendi dilini geliştirme olanağına da sahip değildir. Ekonomik, siyasi, askeri bakımdan bağlandığı emperyalist ona kendi dilini de dayatır. Vilayet devlet için başındaki zata düşen görev, başına kovboy şapkası geçirerek bu durumu açıklamak olur. Afrika gerçeği, ancak büyük ekonomilere ve ithal nüfusa sahip ülkelerin kendi dillerini emperyalizmin kültürel yayılmacılığı karşısında koruyabildiğini gösteriyor. Kıtada bugün 53 devlet bulunuyor. Bunlardan 8'inin resmi dili Arapça, 11'inin Fransızca, 10'inin İngilizce, 5'inin Portekizce ve 1'inin resmi dili İspanyolca. Ayrıca 3 ülkenin ikinci resmi dili Fransızca, 7 ülkenin ise ikinci resmi dili İngilizce. Sonuç 7 ülkenin ise resmi dili kendi ulusal dilleri Arapça dışında. Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğunda her kabilenin neredeyse ayrı bir dili vardır. Bu durum toplumsal gerilim bir ifadesidir. Geçen yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri, sömürge geçmişlerinde sömürgecilerin kendilerine zorla öğrettiği dili gönüllü olarak devam ettirerek bu geriliği aşmaya çalışmaktadırlar. Bu da üzerinde düşünmesi gereken önemli bir gerçekliktir. Çözüm bölünmede değil, birleşmede. 19. yüzyıl sonuna kadar ulusal sorun bir Avrupa sorunuydu ve nispeten homojen ulusal devletlerin kurulmasıyla çözüldü. 20. yüzyılda başında ulusal sorun birinci olarak kıtanın doğusunda bulunan Çarlık Rusyası, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ezilen milliyetler sorunu haline gelmiştir. Ve ikinci olarak da artık o güne kadar uykuda olan sömürgeler dünyası emperyalizme karşı ayağa kalkıyordu. Ulusal sorun böylece dünyanın her tarafına taşındı. Dolayısıyla 20. yüzyılda ulusal sorun emperyalist boyunduruluktan kurtulma sorunu haline geldi. Yüzyılın son çeyreğine kadar eski sömürge ve yarı sömürgelerdeki halklar emperyalizme karşı birleşerek ve savaşarak genellikle eski sömürge sınırlarıyla şekillenen devletlerini kurdular. Bu devletlerin de büyük çoğunluğu ulusal devlet oldu. Etnik kökeni farklı halklar da sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadele içinde uluslaşma sürecine girdiler. Kurdukları devletler bu yolda attıkları en önemli adımdı. Emperyalizmin küresel saldırı dönemi. 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana yeni bir dönemdeyiz. Emperyalizmin yeniden saldırıya geçti. Ulusal devletlere karşı arkada kalan yarım yüzyılda kaybettiklerini yeniden elde etmek için ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri alanlarda da topyekun bir saldırı yürüttü. Emperyalizm, ulusal devletlerin ortadan kalktığı eski sömürgeler dünyasının, yani 3. dünya devletlerinin küçük küçük parçalara ayrılarak kendisine bağlandığı bir dünya düzeni için çalışıyor. Savunucuları tarafından yeni dünya düzeni ya da küreselleşme olarak adlandırılan bu sistemde hedef, Bir yandan güçlü ve büyük emperyalist merkezler, öbür yanda Asya, Afrika ve Latin Amerika'da yüzlerce hatta binlerce vilayet devlet yaratmaktır. Emperyalizme, 100 yıl öncesinin mücadelesi aynen tekrarlanarak karşı konulamaz. Mazlum milletlerin emperyalizmin yeni dünya düzeni programını karşısında kendi programlarını koymaları gerekir. Emperyalizme karşı mücadelede, emperyalizmi yıkmaya çalıştığı ulusal devlet mevzisinde verilecektir. Ama hedef, ulusal devleti yeniden ve olduğu gibi ihya etmek olmamalıdır. Batı Asya Birliği. Ezilen milletlerin emperyalist saldırıya ulusal devlet sınırlarını aşan bir çözüm programıyla cevap vermeleri gerekiyor. Esasen bu çözüm bir zorunluluk olarak daha şimdiden dünyanın her yerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Son 10 yıl içinde Asya'da, Latin Amerika'da ve Afrika'da bölgesel birliklerin ortaya çıkmasını bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Batı Asya'da ise durum şudur. Türkiye, Suriye ve İran bugün emperyalizmin hedef tahtasındadır. Irak ise bilindiği gibi 10 yıl önce hedef tahtasına konmuştu ve bugüne kadar oldukça ağır bir bedel ödedi. Hala da ödüyor. Suriye'de iç savaş kışkırtılıyor. Dış müdahaleye zemin yaratılmaya çalışılıyor. İran, bağımsız ve dik duruşuyla yıllardan beri kendisine karşı yürütülen kuşatmayı boşa çıkardı. Ama en son düşürülen insan savaş uçağını da gösterdiği gibi hala hedefte. Bölgesel düzeydeki bu saldırıda anahtar ülke Türkiye'dir. Yıllardır Türk ordusuna ve yurtsever devrimcilere yönelik bir tertip sahnededir. Atatürk ve Cumhuriyet hedef tahtasında. Yeni anayasa ile Türkiye'yi var eden ve arada tutan temel değerlere saldırılıyor. Mustafa Kemal ile Suriyeli ve Iraklı yurtseverler 1920'lerde ülkelerimiz arasında federasyon veya konfederasyon gibi bir birliğin kurulmasını tartıştılar. Mustafa Kemal, savaş yıllarındaki bu yöndeki taleplere emperyalizme karşı savaşı kazanalım, sonra bağımsız devletler olarak birleşmeyi konuşalım diye cevap vermişti. Savaşı Türkiye kazandı ve bağımsız bir devlet oldu. Suriye ve Irak ise Fransız ve İngiliz maltası altında kaldılar. Dolayısıyla birleşme olmadı. Bugün ise birliğin önündeki en önemli engel AKP iktidarıdır. Suriye ve İran hatta Irak daha sıkı bir bölgesel birliği hazırdırlar ve yöneticilerin ağzından bu görüşlerini açıklamaktadırlar. İşte bu bölgesel birliği, Batı Asya Birliği dünyanın hiçbir emperyalistken göze bakamayacaktır. İşte bunun için bugün bölgemize yoğunlaşmış olan emperyalist saldırıya bölgenin mazlum milletlerinin cevabı kesinlikle ulusal devlet sınırlarını aşan bir cevap olmalıdır. Kürt sorunun çözümünde böyle bir gelecek perspektifle bakmak gerekiyor. Vilayet devlet modeliyle Kürt sorunu çözülmez. Batı Asya Birliği, bölgenin bütün milletlerinin yanı sıra da bütün Kürtleri de bir araya getirerek sorunu nihai çözüme kavuşturmuş olacaktır. Anadolu tartışmalarına biraz da böyle bir perspektifle bakmak ufuk açıcıdır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 50.